Medyascope'dan herkese merhaba. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu günlerde kriz üzerine kriz geliyor. Kıbrıslılar önce Başbakan Ersan Saner'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a koalisyon hükümetinin istifasını sunmasıyla sarsılırken şimdi de bir seks kaseti skandalının yankılarının izini sürüyorlar. Adına dolaşıma sokulan kasetlerdeki kişi ise geçtiğimiz günlerde meclisteki nisap sorununu gerekçe göstererek istifa eden Başbakan Ersan Saner'den başkası değil. Başbakan Ersan Saner'in istifasının ardında ne var? Başbakanlık koltuğundan olan Ersan Saner şimdi de partisinin genel başkanlığından mı olacak? Video skandalı nasıl patlak verdi? Halil Falyalı ve Sedat Peker bu seks kasedinin neresinde? 30-31 Ekim'de düzenlenecek Ulusal Birlik Partisi kurultayından ne bekliyoruz? Kurultaya müdahale bir kez daha söz konusu olur mu? Ve en önemlisi KKTC'de sular 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren neden durulmuyor? Spektrum'un 26. bölümünde KKTC'de patlak veren seks kaseti skandalını anlatmaya çalışacağım. Ben Senem Görür, Spektrum'a hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs'ta sular durulmuyor. Salı akşamı önce WhatsApp üzerinden sonrasında ise sosyal medya uygulamalarına düşen bir videoda Başbakan Ersan Saner'in müstehcen videoları servis edildi. KKTC basını bunun üzerine Saner'in siyasi kariyerini noktalama kararı aldığını iddia etti fakat durumlar şu an daha normal seyrediyor. Gelin adadaki bu video kaset skandalını anlatmadan önce geçtiğimiz hafta Saner'in başbakanlıktan istifa etmesinin ardında yatan nedenlerden bahsedelim. Çok uzun zaman önce değil, bundan yaklaşık 9 gün önce Başbakan Saner başbakanlık görevinden istifa etmiş ve Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyonunun istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu. Saner koalisyonun istifasına gerekçe olarak da nisap sorununu göstermişti. Yazılı bir açıklamada bulunarak görevini bırakma kararını aldığını açıklayan Saner, UBP-DP-YDP koalisyonunun koronavirüs salgınının tırmanışa geçtiği bir dönemde kurulduğunu, hatta muhalefet partilerinin yani Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi'nin hükümet etme sorumluluğundan kaçması üzerine zorunlu bir şekilde kurulduğunu belirtti. Açıklamasında da uzun uzun kurdukları koalisyon hükümetinin güven oyu aldığı esnada en önem verdiği konunun koronavirüs salgını ve salgının getirdiği ekonomik krizle başa çıkabilme olduğunu vurgulayan Saner, bu konuda da başarılı olduklarının altını çizdi. Hükümetlerine karşı dışarıdan ve içeriden yaşatılan tüm sorunlara rağmen bu konuda başarılı olduklarını belirten Saner, çok da iddialı bir cümle kurmaktan kaçınmadı. Salgınla mücadelede dünyanın en iyi 5 ülkesinden biriyiz. Bu noktada bir bilgi vermek gerekirse KKTC'nin nüfusu 382.230. Şu ana kadar ülkede 3.312.115 test yapıldı. 21.340 kişinin testi pozitif çıkarken 20.000 kişi ise iyileşti. Ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibarense sadece 85 kişi hayatını kaybetti. Yani Saner'in söyledikleri doğruydu. Açıklamasının devamına gelirsek, başlarken de belirttiğim gibi Saner koalisyon hükümetinin istifasını gerekçe olarak nisap sorununu gösterdi. Nisap da nedir diyecek olursanız meclisteki çoğunluk diyebiliriz. Kısaca Ersan Saner başbakanlığındaki hükümet uzunca bir zamandır KKTC'deki Cumhuriyet Meclisi'ni açacak ve adadaki sorunları konuşacak, yasa oluşturacak gerekli çoğunluğu sağlayamıyordu. Bunun üzerine adada bir de erken seçim çağrıları patlak vermişti ki erken seçimin tarihinde herhangi bir uzlaşı sağlanamadı. Daha sonra da istifa açıklaması geldi. Nisap sorununa ek olarak bir de koalisyondaki diğer partilerin kendi içlerinde yaşadıkları bir takım sorunlar olduğunu da belirten Saner, bundan sonraki süreci Cumhurbaşkanı Tatar'a bıraktı. Başbakanlık süresi boyunca uzlaşmacı ve demokrat bir kimlikle başında olduğu hükümetin başarılı olması ve adadaki herkesin kucaklanması için elinden gelen her şeyi yaptığının altını çizen Saner, bana yapılan tüm haksızlıklara, komplolara, engelleme girişimlerine karşın elimden gelen her şeyi yaptım demişti. Ve sözlerini de şöyle noktaladı. 8 Aralık'tan bu yana benimle birlikte bu ülkeye hizmet etmek için katkı sağlayan herkese büyük destek ve anlayışını gördüğüm Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve diğer Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına teşekkürlerimi ifade eder, saygılarımı sunarım. Bu istifanın ardından gözler elbette Ersin Tatar'a çevrilmiş ve bundan sonraki süreçte ne yapacağı, kime başbakanlık görevini vereceği merak konusu haline gelmişti. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz ve adadaki son durumu öğrendiğimiz gazeteci Ulaş Barış, normal şartlarda Tatar'ın bir an önce birine hükümeti kurmak için görevlendirmesi ve bu kişinin de müzakerelere başlaması gerektiğini, fakat adadaki herkesin gözünün şu an önümüzdeki hafta düzenlenecek UBP kurultayında kimin genel başkan seçildiğine döndüğünü belirtmişti.
Şimdi tabii çok ilginç şeyler söyleyeceğim size, açık söyleyeyim. Çünkü bir demokraside olmaması gereken olaylardır bunlar. Şöyle, anayasal olarak, anayasanın 8. maddesine baktığınız zaman ilgili bölümüne, Cumhurbaşkanı 60 gün boyunca istişare etme hakkı var. Yani 60 gün boyunca hükümeti kurabilecek birilerine, bir vekile bu görevi tevdi edip hükümetin kurulmasını sağlamak için ikna turları veya işte anlaşma turları gibi bir süreç yaşanması gerekir. Yani aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı hemen bugün siyasi partileri sarayına Cumhurbaşkanı çağırıp istişare etmesi gerekir. Ardından da çok uzun bir süre geçmeden, yani işte 24 saat sonra belki birilerine görevi vermesi gerekir ki onlar da gitsinler diğer partileri görüşüp hükümeti kurup kurmayacaklarını bunu anlayalım. Şimdi böyle bir durum yok. Neden böyle bir durum yok? Zaten Ulusal Birlik Partisi'nin dün yapılan parti meclisi grubunda, meclis grubu toplantısında oradaki 4 tane bu arada başkan adayı var Ulusal Birlik Partisi'nde şu an 30 Ekim'deki kongrede. Bu 4 başkan adayından işte en güçlü 2 tanesi Faik Sucuoğlu ve Hasan Taçoy açıkça Cumhurbaşkanı'na bu görevi kimseye vermeyin. 15 gün boyunca Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı belirlensin, ardından verin bu görevi diye bir istekte bulundular. Cumhurbaşkanı'nın tabii normal şartlarda böyle bir şeyi kabul etmemesi gerekir. Yani normal şartlarda Cumhurbaşkanı bir ülkenin yönetimi için bir partinin kongresinde çıkarak sonucu beklemez. Böyle bir şey söz konusu değildir. Benim nazarımda daha öyledir de. Demokratik kurallar, teamüller gereği. Şimdi baktığımız zaman bugün ayın 14'ü. 14 Ekim Ulusal Birlik Partisi Kongresi 30 Ekim'de yapılacak. 31 Ekim'de işte yani 30-31 Ekim ilk turu. Muhtemelen ikinci tura kalacak. Hiçbir aday seçimde çoğunluğu sağlayamayacağı için. Ne olacak? 8 Kasım tarihine, 7 Kasım tarihine ertelenecek. 8 Kasım tarihinde biz artık anlayacağız UBP'nin başkanı kimdir. İşte o güne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet bekleyecek kurulmayı, ne partinin, bir partinin kongresini bekleyecek. Normalde yani bir parti devleti görüntüsüdür bu. Başka bir şey değildir. Açıkçası bu noktada. Dolayısıyla yapılanlar demokratik teamüllerin ayaklar altına alınmasıdır. Ve Cumhurbaşkanı da aslında kendisi 2-3 gece önce Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş yıl dönümü vardı. 46. yılını kutladı UBP. Orada çıkıp kürsüde tek başına iktidara gelecek Ulusal Birlik Partisi. Ben de daha iyi görev yapacağım diye açıkça tarafsızlık ilkesini ihlal ederek, çünkü Cumhurbaşkanı dediğiniz en azından Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta parlamento demokrasi vardır. Haliyle Cumhurbaşkanı herkese eşit davranmak zorundadır. Burada direkt olarak parti cumhurbaşkanıymış gibi hareket ediyor. Haliyle burada da taraf oldu. Burada da görevi kimseye vermeyecek ve biz de 7 Kasım tarihine, 8 Kasım tarihine kadar bekleyeceğiz. UBP'nin başkanı kim olsun? Ondan sonra bakarız artık yani ne olacağını ama.
Gözler tam da bu noktada Ulaş Barış'ın belirttiği gibi UBP kongresine çevrilmişti ki salı akşamı Kıbrıs yeni bir skandal ile daha sarsıldı. Başbakan Ersan Sener'in video kasetiyle. Salı akşam saatlerinde önce WhatsApp gruplarında, sonra da tüm sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda Sener'in müstehcen görüntüleri görünmekteydi. Bunun üzerine Kıbrıs basını, zaten başbakanlık koltuğunu yakın bir zamanda bırakan Saner'in şimdi bir de siyaseti bırakma kararı aldığını iddia etmişti. Video o kadar deprem etkisi yaratmıştı ki hem adadaki yetkililer hem de UBP kurmayları söz konusu video skandalının siyasi bir krize dönüşmemesi için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtmişti. Hatta UBP'deki birçok yetkili Saner'in genel başkanlık görevinden istifa etmesi gerektiğini, bir sonraki kongrede de genel başkanlık adaylığından çekilmesi için teklifte bulunduğu aktarılmıştı. UBP'li bakanların bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği halen belirsizliğini koruyor. UBP'li bakanların bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği halen belirsizliğini koruyor. Saner de söz konusu videoya ilişkin olarak ilk yorumunu olayın patlak vermesinden tam 15 saat sonra yaptı. Çirkin bir itibar suikastine kurban gittiğini belirten Saner, tüm yaşananların UBP kurultayına 10 gün kadar bir süre varken patlak vermesine dikkat çekti ve tüm bu yaşananların bir komplo olduğunu söyledi. Konunun sadece kendisi olmadığını, ailesi, parti ve siyaset kurumunun da bu komploya kurban gittiğini belirten Saner, yaşanan tüm bu kurgulanmış senaryonun Güney Kıbrıs'tan satın alınan bir telefon numarasıyla planlandığını belirtti. Saner'in sözleri tam olarak şöyle. Ne var ki genel başkanlık yarışının son 10 gününe girilirken önce Güney Kıbrıs'tan satın alınan bir telefon numarasından şahıslara kurgulanmış bir video gönderildi. Öğleden sonra ise aynı video sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastinin hedefi oldum. Tabii bu durum adadaki siyaset bir kenara dursun, tüm ada halkını da şoka uğrattı. Olaydan sonra yine görüşlerine başvurduğumuz gazeteci Ulaş Barış, KKTC'de belaltı siyasete hiçbir zaman ve hiçbir koşulda başvurulmadığını, bu yüzden ada halkının büyük bir şok içinde olduğunu söyledi. Fakat şunu da eklemeden geçemedi. KKTC Türkiye'nin arka bahçesi haline geldi.
Tabii bütün bunlar dönüp dolaşıp UBP kurultayına bağlanıyor. Elbette böylesi bir videonun her ne olursa olsun, yani burada tabii ki diğer adaylar yayınlattı veya işte ön ayak oldu diye bir iddiam yok, onu söyleyeyim, ama bir gazeteci olarak baktığınız zaman Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına 10 gün kala böyle bir kaset skandalının ortaya çıkması elbette manidardır, yani bunu kesinlikle söyleyelim. Ama burada tabii konuşuyor Senem Hanım, dünyanın her yerinde de vardır bu bürokrasi, mafya, siyaset üçgeni, yani biliyorsunuz işte her tarafta var. Türkiye'de bundan çok çekiyor, çok çekti. Dünyanın başka ülkeleri, İtalya gibi ülkeler de çok çekti. Ki Kıbrıs öyle bir hale geldi ki Kuzey'i arka bahçe. Yani bu noktada aslında esas değerlendirmeleri Türkiye'li gazeteciler yaptı. Türkiye'li gazeteciler çok sayıda değerli isim. Kıbrıs'ın Kuzey'inin derin devletin arka bahçesi olduğunu zaten söylüyor. Ne bileyim, meclis kürsülerinde buranın bir kalın bağırsak olduğunu söyleniyor. Kara para aklama olaylarının burada döndüğü söyleniyor. Yani dolayısıyla Kıbrıs'ın Kuzey'inde bu işler dönüyor zaten. Biz bunları biliyoruz. Yani bunda bir şey sıkıntı, bir şey yok. Zaten Sedat Peker'in ifadeleri de çok açık. Ama dediğim gibi bizim burada, siz bana kurultay sorusu sordunuz gerçi, ama kurultay da bununla bağlantılı. Çünkü Ulusal Birlik Partisi memleketin en büyük partisi. Tabii yine parlalıyla ilişkileri var. Yani bu fotoğraflar internette yayınlandı. Dolayısıyla bu bakımdan baktığınızda bir mafrokrasi ortamı içerisinde dönen bir de durum var.
Tabii herkesin merak ettiği nokta bu videoları kimin servis ettiği oldu. Oklar Halil Fayyalı ve Sedat Peker'i gösteriyor. Neden mi? Hadi gelin anlatalım. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarıyla gündeme gelen, KKTC'deki Türk siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan ve adadaki birçok kumarhanenin sahibi olan Halil Fayyalı, uzunca bir süredir Kıbrıslı yetkililer tarafından aranmaktaydı. Falyalı'nın 15 Ekim günü KKTC Girne Polis Müdürlüğü'ne kendi isteğiyle gidip teslim olmasının ardından işler daha da karıştı. Sedat Peker'in basın danışmanı olarak kamuoyunda duyduğumuz Emre Olur, Falyalı tarafından çekilen video kasetlerin ellerine geçtiğini söyledi ve sosyal medya hesabından sadece adanın değil tüm Türkiye'nin gündemine oturacak paylaşımlarda bulundu. Allah çok büyük, hikaye devam ediyor diyen Olur'un paylaşımını cümlesi cümlesini okumak istiyorum. 3 sene önce Eray Kenanoğlu yasa dışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Mayıs 2021 itibariyle Sayın Reis Sedat Peker'in Halil Falyalı açıklamaları geldi. 3 sene sonra ise Halil Falyalı'nın baskısıyla Sayın Reis Sedat Peker'i bu dosyaya katanlar, Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sayın Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük, hikaye devam ediyor. Sedat Peker de gün geçtikçe bu konu hakkında paylaşımlarına devam ediyor. Peker videolarda daha birçok siyasetçinin bulunduğunu belirtiyor ve bundan sonraki süreçte de bu videoların peyderpey işaret ettiği yeni bir Twitter hesabı üzerinden paylaşılacağını belirtiyor. Hatta kendince şu uyarıda da bulunuyor. Böyle bir işe karışan herkes şimdiden istifa etsin. KKTC'deki bütün halk da, gözleri medyada, acaba sıradaki videoda hangi siyasetçi ya da hangi yetkili var diye bekliyor. Şimdi de son olarak sabah aldığımız haberi sizlere iletelim. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bir video ile itibar suikastine uğradığını belirten Saner, yaşanan bu olayda tüm gerçeklerin ortaya çıkması için gerekli girişimleri başlattığını belirtmişti. Saner'in şikayeti üzerine söz konusu videoda yer alan Pınar Gökmen tutuklandı. Gökmen'in bugün Mausa Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılması ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa suçlamasıyla yargılanması bekleniyor. Evet, adadaki son durumlar bu şekilde. Gözler de UBP'nin haftaya hafta sonu düzenlenecek olan kongresine çevrilmiş durumda. Çünkü aldığımız bilgilere göre adadaki tüm bu yaşanan süreçler bu kurultaydan bağımsız değil. Kurultayın ya da adadaki herhangi bir seçimin bu kadar dikkat çekmesinin sebebi de Türkiye'nin yine adaya müdahil olma ihtimali. Takip edenler hatırlayacaktır, KKTC'de 2020 yılının Ekim ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye müdahale etmişti. Hatta bunun üzerine bağımsız bir kuruluş tarafından bir rapor hazırlanmış ve bu raporda konunun ana muhataplarından görüşler alınmıştı. Bu haberi web sitemizden daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz ama kısaca anımsatmak gerekirse mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a karşı seçimi kaybeden eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçimlerden çekilmesi için kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri olarak tanıtan kişiler tarafından tehdit edilmişti. Yine takip edenler hatırlayacaktır, daha önce düzenlenen UBP kurultayında da başka bir adayın kazanmasına rağmen kurultayda bir takım olaylar yaşanmış ve Ersan Saner partinin genel başkanı olarak seçtirilmişti. İşte bu yüzden hem halk hem Kıbrıslı gazeteciler hem de benim gibi KKTC siyasetiyle yakından ilgilenen kişiler Ankara'nın yeni bir müdahale olasılığını merak ediyor. Biz de haftaya düzenlenecek kurultayı yakından takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Böylece Özgün Özgür ile birlikte hazırladığımız 26. Spektrum'un da sonuna geldik. Medyascope'u sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve yayınlarımızı izlemeyi unutmayın. YouTube'daki katıl butonu ya da Patreon üzerinden de Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi tekrar hatırlatarak hafta yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.